SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce Sezen Aksu'ya yönelik tepkilerden başlayalım. Ülkenin en sevilen sanatçılarının birine yapılan bu saldırıları iktidar ve muhalefet nasıl değerlendiriyor acaba?
Sadece Sezen Aksu değil, Türkiye'de son dönemde sanatçılarla, birçok sanatçıyla ilgili tartışmalar var. Zaten önce bu Enes Kara, bir tıp fakültesi öğrencisi, ikinci sınıf, tarikat yurdunda kalıyordu. Orada gördüğü baskılar neticesinde intihar ettiğini duyuran bir not bırakmış ve sonra da yaşamına son vermişti. Onunla ilgili Tarkan'ın bir açıklaması vardı. Tarkan, çocukların, gençlerin sorunlarına duyarlı olalım, onları dinleyelim gibi dengeli bir açıklama yapmış olmasına rağmen bu meseleyle ilgilendiği için hedef tahtasına konuldu. Çokça konuşuldu. Özellikle muhafazakar camiada eleştirildi. Tarkan'dan sonra, hatta Tarkan'ın bir şarkısında cuppa cuppa derken cuntadan bahsettiği ve darbeyi kastettiği falan gibi akla hayale gelmeyecek yakıştırmalar bile yapıldı. Darbeci olmakla bile suçlandı. Tarkan'dan sonra da Sezen Aksu hedef tahtasına oturtturuldu. Aslında 2017 yılında yazdığı bir şarkı, Şahane Bir Şey Yaşamak. O şarkının içindeki bir söz, Havva ile Adem'den bahsederken cahil demesi üzerine, şimdi bugün, yani şarkıyı yazdıktan 5 yıl sonra Sezen Aksu işte dine hakaretle suçlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bile bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Tartışmayı başlatan mesele ise kendisine Milli Beka Hareketi'nin lideri diyen, başkanı diyen, ki üyeleri kim onlar da bilinmiyor, biraz karanlık da bir geçmişe sahip olan Murat Şahin isimli bir muhafazakar ve iktidara yakın bir isim. Özellikle sosyal medyayı etkin kullanan da bir isim. Daha önce sahte polis kimliğiyle falan da yakalanmış. İçişleri Bakanı'na yakın olduğu belirtiliyor. Metin Külünk'le geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamış. Şimdi de Sezen Aksu'yu en fazla eleştiren isim halindeydi. Hatta evinin önünde 10-15 kişi eylem bile yaptılar. Cübbelisinden işte muhafazakar kanattaki başka isimlere kadar birçok insan da Sezen Aksu'yu eleştirdi. Tabii herkesin kafasında niye şimdi, 2017 yılında yapılmış bir şarkı için böyle bir eleştiri niye şimdi getiriliyor var. Ancak son dönemde yani bu konulara, bu tartışmalara bakanlar muhafazakarların Türkiye'yi daha da muhafazakar yapmak için, biraz tartışmaları dini alana kaydırmak için bu tip fırsatları kullandığı ve gerekçe yarattığı biçimindeydi kendisine. Bu konuyla ilgili Sezen Aksu'dan bir açıklama gelmedi. Hatta bu tartışmalar bitmeden daha Gülşen, ses sanatçısı Gülşen de sahnede giydiği bir kıyafet nedeniyle eleştirildi. O eleştiriyi yapan yine bir sanatçı. Yani kültür sanat hayatı üzerinden muhafazakarlık ve dindarlık tartışılır, konuşulur hale geldi Türkiye'de. Hükümetin de bundan çok şikayetçi olduğu söylenemez. Çünkü ekonomik olarak ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönem. Fiyatlar sürekli artıyor, enflasyon çok yüksek. Onlar konuşulacağına bu meseleler konuşuluyor. Biraz da tabii Türkiye'deki kutuplaşmanın da burada tansiyonun yükselmesinde etkisi olduğunu söylememiz lazım.
Yavuz Bey, önceki gün Hrant Dink suikastinin 15. yıl dönümüydü. Son 15 yılda cinayetin faillerine ulaşılabildi mi acaba?
Hrant Dink öldürüleri 15 yıl oldu. 15 yıldır da davalar devam ediyor. Bir bölümü bitti, bir takım insanlar ceza aldılar, tetiği çeken ceza aldı. Onu azmettiren ceza aldı. İşte polise çalışan bir isim Erhan Tuncer, onun biraz durumu karışıktı. En son o da ceza aldı. Ancak devlet görevlilerinin bu cinayete göz yumdukları iddiası vardı. 15 Temmuz'a kadar bu iddialarla kimse pek fazla ilgilenmedi. 15 Temmuz'dan sonra kamu görevlileri için de davalar açıldı. Emniyet müdürü, istihbarat müdürü, istihbarat şube müdürü, bunlarla ilgili yargılamalar devam etti ama hazırlanan iddianame genel olarak Gülen cemaatinin bu işi organize ettiği biçiminde savcı tarafından kaleme alınmıştı. Aile sonuçtan çok memnun değil. Çünkü göz göre göre gelen bir cinayet, Trabzon'da Hrant Dink'in öldürüleceğine ilişkin istihbarat var. Bu istihbarat emniyet tarafından merkeze bildiriliyor, İstanbul'a bildiriliyor, gerekli önlemler alınmıyor. Öldürecek adam belli, azmettiren belli. Azmettiren daha önce bir bombalamadan cezaevine giriyor, çıkıyor, tutuksuz yargılanıyor. Yani ölümü aslında herkesin gözü önünde ve bilgisi dahilinde, o dönemdeki yetkililerin, güvenlik yetkililerin bilgisi dahilinde gerçekleşmiş. Bu netleşti ama bundan dolayı cemaatle bağlantılı olduğu düşünülen isimlere ceza verildi. Onun dışında da ailenin avukatları, başka kamu görevlilerinin de sorumlu olduğu ve bu konuda sorumlu tutulmaları gerektiği, yargılanmaları gerektiği biçiminde değerlendirmeler var. Alınan kararlar, yargıdan çıkan kararlar, bundan sonra Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçleri de olacak. Ama artık çok karanlık bir cinayet değil Hrant Dink cinayeti. Dediğim gibi Trabzon'da azmettiricisi belli olan, tetikçisi belli olan, göz yuman yetkililerin de belli olduğu, bir takım istihbaratların nasıl görmezden gelindiği Türkiye şartlarında, ki o dönemde bir karışıklık hazırlığı da vardı Türkiye genelinde. Arda arda farklı cinayetler de işleniyordu. O dönemin bir parçası olarak görünüyor. Ancak sorumluların tamamının ceza aldığını ailesi düşünmüyor. 15. yılında anıldığı Agos gazetesinde eşi bir konuşma yaptı. Konuşmayı tamamlayamadı. Gözyaşları vardı. Büyük hüzün vardı tabii elbette. Çok destekçisi de oldu. Ancak dediğim gibi hala acılar da taze. Çünkü sorumluların tamamının yargılandığı ve cezasını aldığı düşünülmüyor.
Yavuz Bey, Merkez Bankası faizleri dün akşam sabit bıraktı. Bu karar ekonomiyi biraz rahatlatır mı acaba önümüzdeki günlerde?
Ekonomiye önemli bir mesele. Şimdi tabii biraz kafalarda karışık doğrusu. Merkez Bankası'nın son toplantısında faizleri indirmemesi üzerine muhalefet soruyor hükümete. Faiz sebep, enflasyon netice ise, ki Cumhurbaşkanı bunu böyle söylüyordu. Bu can bu bedende olduğu sürece bu tezimi savunacağım diyordu. Ve faizlerin düşmesiyle enflasyon düşeceğini de beyan ediyordu. Eğer öyleyse niye faizleri düşürmediniz diye soruyor muhalefet. Çünkü faizleri düşürerek Türkiye'de diğer faizlerin, yani sadece Merkez Bankası politika faizini bir yere çekerek Türkiye'de diğer faizlerin düşmediğini gördüğünü de belirtiyor muhalefet. Ancak bu denemelerin maliyetinin Türkiye'de çok yüksek olduğu tespiti de var. Buna cahillik de diyorlar, ısrar da diyorlar, inat da diyorlar. Hatta Nas'la birlikte bir takım dini terimleri de sistemin içine sokarak vatandaşların sırtındaki yükün ağırlaştırıldığı tespitleri var. Şimdi bu yeni ekonomi modeli başlarken hükümet özellikle rekabetçi kurun yukarı çıkmasından Türkiye'nin ihracat vasıtasıyla yararlanacağını açıklıyordu. Bunu bütün yetkililer bu netlikte söylüyordu. Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere. Sonra kurlar feci şekilde arttı. Bunun bir enflasyona yansıması oldu. Bir kaotik durum ortaya çıktı. Bu sefer kurlara müdahale edildi. Kur korumalı mevduat sistemiyle. Kurlar aşağıya çekildi. Şimdi yapılan açıklamalara baktığınızda kurun oynaklığının Türkiye'ye zarar verdiği söyleniyor ve kurun aşağıda tutulması için büyük çaba sarf ediliyor. Hatta Merkez Bankası bunun için kendi rezervinden ciddi satışlar da yapıyor. Kamu kuruluşları da yapıyor, kamu bankaları da yapıyor. Şimdi geçmişte rekabetçi kur deniyordu, kur yukarıda olsun isteniyordu. Şimdi kur tekrar aşağıya iniyor. Niye bu mesele için bu kadar çaba sarf edildi ve bu arada Türkiye'de enflasyon uçtu gitti? Bu sorular elbette cevapsız, muhalefetin de eleştiri noktaları. Uçtu gitti diyorum, enflasyonla ilgili de savunması hükümetin, bütün dünyada enflasyon var biçiminde. Hatta listeler yapılıyor. Amerika'da %500 arttı, 1000 arttı. %2'den 5'e 7'ye çıktığı için böyle değerlendirmeler var. Avrupa'da son 30 yılın rekoru kırılıyor. Peki ne oldu? İşte %1'den %5'e çıktı. Türkiye'de %36 enflasyon var. Önümüzdeki ay en az %8 enflasyon açıklaması bekleniyor TÜİK'in Ocak ayı ile ilgili olarak. Çünkü elektrik, doğalgaz, harçlar, hemen her alanda köprüler, zamlar yapıldı. Ve bu zamların %8 dolayında bir enflasyonu da beraberinde getireceği söyleniyor. Bu da %44'ler, %43'ler civarında bir enflasyon anlamına geliyor. Uzmanlar sonraki aylarda da bu enflasyon artışının devam edeceğini ve Türkiye'nin %50 enflasyonu göreceğinden endişe ediyorlar. Fiyatlar fahiş arttı, dolar yükseldi diye fiyatları arttırdılar, fırsatçılar var diyor hükümet. O fiyatların inmesi gerekir diyor ama Türkiye'de hiçbir fiyatta inmedi. O doların yüksek olduğu zamanda yapılmış olan zamlar aynı şekilde duruyor. Ama bunu sadece özel sektör yapmıyor. Aynı zamanda hükümet de yapıyor. Dolar 18 lirayken 13 lira olan benzin, dolar 13 liraya, 13,5 liraya düştüğünde bu sefer 14 liraya çıkmış durumda. Orada Eşel Mobil Sistemi tekrar devreye girdi. ÖTV alınmaya başlandı. Doğalgaz da aynı şey, elektrik de aynı şey. Yani bir pahalılık furyası devam ediyor Türkiye'de. Hem devlet eliyle hem de özel sektör zamlarıyla birlikte. Hiçbir şeyin fiyatı dolar geri gitti diye geriye gitmedi. Hatta ileri doğru gidiyor. Maalesef 2022 yılında %40 civarında bir enflasyon beklentisinin hakim olduğunu görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı önümüzdeki yıl için, seçim yılı çünkü 2023, 2023'te tek haneleri göreceğiz diyor. Ancak Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalara bakılırsa bu baz etkisi, yüksek enflasyonun biraz etkisini kaybetmesiyle birlikte 2023 yılının başlarında beklenen enflasyonda %20'lerde görünüyor. O nedenle bir enflasyon belasıyla Türkiye her ne kadar hükümet dünyada da var dese de onlardan çok daha yüksek bir enflasyonla uğraşıyor, uğraşmaya devam edecek. Son dönemde zaten hükümetin yaptığı açıklamaların tamamında da bu enflasyonla mücadele edileceğine ilişkin beyanlar var. Ama enflasyon işte kurlardaki köpüğü aldık. Şimdi enflasyondaki müsilajı ortadan kaldıracağız gibi ifadeler olmasına rağmen ciddi, dört başı mamur bu mücadeleyi etkili bir biçimde ortaya koyacak bir politikanın açıklanmamış olması da eleştiriliyor muhalefet tarafından.
Yavuz Bey, son olarak Türkiye'deki pandeminin durumunu sormak istiyorum size. Sınırların açılmasıyla beraber birçok Türk kökenli Avustralyalı Türkiye'ye gidiyor ya da gitme planları yapıyor. Nasıl bir ortam onları bekliyor acaba?
Pandemi omikronla birlikte biraz kendi haline bırakılmış görünüyor Türkiye'de. Çünkü aşı zorunluluğu yok Türkiye'de. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi aşıya zorlayan herhangi bir karar da söz konusu değil. Bunun yanında test zorunluluğu vardı. Belli alanlara girmek için kapalı alanlara 48 saat geçmemiş şekilde test gösterme zorunluluğu. Onlar da ortadan kalktı. Aşı olmayanlar için vardı bu. Yani biraz kendi haline bırakılmış 65-70 binler civarında bir vaka açıklanıyor günlük. 130, 140, 150, 160 kişi hemen her gün hayatını kaybediyor. Omikron'un biraz daha hafif geçtiğine ilişkin toplumda da genel bir kanı var. Daha az korunuyor insanlar. Maskeyi daha az kullanıyorlar. Sayılar artıyor. Testler azalıyor. Normal şartlarda uzmanların söylediği, bu meseleyi takip eden enfeksiyon uzmanlarının söylediği, açıklananın 5-10 katı kadar daha fazla vaka olduğu biçiminde. O da 70 binlerde dersek 600-700 bin civarında günlük vakadan bahsediyorlar. Bunun bir endemiye dönüp dönmeyeceği konuşuluyor. Bununla birlikte pandeminin sona erebileceğine ilişkin beklenti bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de var. Ama herhalde hastaneler kontrol ediliyor. Hastane kapasitelerinin aşılması halinde veya ona yaklaşılması halinde önlemler sertleştirilecektir belki ama şu anda sadece sosyal medyadan aşıya çağrılar var. Sağlık Bakanı'nın yaptığı önlemlerde geçen yıllardaki gibi bir katı düzeyde önlemler, yasaklar yok. Okullar devam ediyor normal şartlarda açık. Şimdi sömestr tatili var ama tatilden önce yüz yüze eğitim devam ediyordu. Bunun nereye götüreceği aslında yani dünyada da çok merak ediliyor, burada da. Aşı konusundaysa Türkiye kendi aşısını üretti, Turkovak. Turkovak'ı devreye soktu. Ancak bununla ilgili Avrupa Ajansı'na bir başvurunun yapılmadığı ortaya çıktı. Yani Türkiye kendi içinde üretti ve dünyaya da vermiyor bunu. Şu anda herhangi bir şekilde oralarda etkinliğini ortaya çıkartacak bir veri de yok. Bir veri açıklandı, uzmanlar bu veriyi yetersiz buldular. Şimdi yeni bir deneme yapılıyor. İki kez BioNTech olanlara hatırlatma dozu olarak Türkovak kullanılacak diye Sağlık Bakanı açıkladı. Ama burada da nasıl bir sonuç alınacak o konuda tam bir veri yok. Omikron'a karşı etkili olup olmadığı konusunda elde bir veri yok. Yetkililer etkili olduğunu düşünüyoruz demekle yetiniyorlar. Yani biraz kol gücüyle devam eden, çok verilerin kamuoyuyla paylaşılmadığı, kaç kişinin tam doz aşılı olduğunu bilmiyoruz Türkiye'de. Kaç kişinin Sinovac olduğunu, üzerine hatırlatma dozunu BioNTech yaptığını bilmiyoruz. Bunlar açıklanmıyor. Ama sürekli sosyal medyadan en az günde bir defa, iki defa Sağlık Bakanı çağrıları var. Bu çağrıların da tam karşılık bulduğu söylenemez. Yani bir yandan aşılama zayıflamış durumda, diğer yandan vakalar artıyor ve muhtemelen hükümet hastanelerdeki yoğunluğu takip ediyor. Oraya göre yeni önlemler almak konusunda bir adım atabilir. Ancak şu anda tamamen boş bırakılmış durumda. Herkes normal hayatına devam ediyor Türkiye'de.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.